adımız
yemek
yok.
Yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize işte Hayatın Sesleri başladı. Sevgili dinleyicilerimiz 15.55'e dek bugün de sizlerle birlikte olduğumuzu hatırlatalım hemen programımızın başında. Program yapımcılarımız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya, yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Baykal Alamant ve spikeriniz ben Nilgün Duruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız 090-312-463-3419 ve 463-3421. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın adı aynı zamanda sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Yok olup gitsem de sonumu görsem, ölümü tatsam da yenilmem. Yine de yitip gitsem de sonumu bilsem, ölümü tatsam da yenilmem. Yine de senin için bütün zaferleri. gidip gitsem, sonumu bilsem, ölümü tatsam da yenilmem, yine de senin için bütün zaferlerim.
...15.12'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yaşlıların sorunlarına çözümler üreten ve araştıran bir kuruluş olan TÜRYA sizlere tanıtmak istiyoruz. TÜRYAK, Yaşlılık Konseyi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kuzeyhan Özdemir bizlerle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim.
Evet, TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği dedik ama yine de sizin de derneğinizde hemen her dernekte olduğu gibi gönüllülük esas galiba. Birazcık TÜRYAK'tan söz edelim lütfen dinleyicilerimize. Ne zaman, nasıl kuruldu?
Tabii çok teşekkür ediyorum ilk önce bu davetiniz için.
Biz teşekkür ederiz.
Ve de yaşlara özellikle önem verdiğiniz için ayrıca da teşekkür etmek istiyorum. TÜRYAK 2003 yılında kurucu başkanımız Mete Bora öncülüğünde iş adamları ve sosyal sorumluluk sahibi kişiler tarafından kurulmuş bir dernek. Dolayısıyla bu sene işte 13. yılımıza girmiş durumdayız. Ve TÜRYAK'ın ana hedefi şu: dünyanın neresinde olursa olsun bizim kıdemli vatandaşlar adlandırdığımız 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın onurlu, saygın ve bağımsız bir yaşam hakkına sahip olduklarını savunarak yaşlı hakları ve yaşlılarla ilgili sosyal politikaların oluşturulmasında bununla ilgili ulusal ve uluslararası tüm kuruluşlarla birlikte çalışan ve ana olarak biz kendimizi yaşlı haklarını savunuculuğunu yapan bir örgüt olarak görüyoruz ve bunun için de çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Çok güzel. Peki amacınız neydi? Hedefleriniz neydi kurulurken?
Bizim aslında kurulurken ana hedefimiz şuydu. Biz yaşlarla ilgili aslında toplumsal bir gündem oluşturmak istiyoruz. Bu sadece yaşlar için değil, bütün toplumu kapsayıcı şekilde toplumumuzun geleceğini de dikkat alarak çalışmak istediğimiz bir derneğimiz. Yaşların yaşlandıktan sonra sadece bir kenarda oturup kalan insanlar değil, tam tersine tecrübelerinden, bilgeliklerinden yararlanılması gereken insanlar olduğunu düşünüyoruz ve bunun için de hem farkındalık yaratmak için etkinlikler düzenliyoruz ve bununla ilgili ülkemizde yapılan ve uluslararası alanlarda da politikaları etkilemeye çalışıyoruz pozitif anlamda.
Hı hı. Peki hedeflerinizden söz edelim birazcık da. Hedeflerinizde ne vardı 13 yıl önce? Bugün o hedeflere ulaşabildi mi acaba?
Şimdi aslında o da ilginç. Bizim 13 yıl önce derneği kurarken koyduğumuz hedefler ve hani bu gündem yaratma ve bununla ilgili çalışmalar bugüne kadar hala canlılığını koruyor. Ama tabii hedeflere ulaşmak, yani farkındalığı artırmak çok zaman alan bir konu. Hı hı. Çünkü ülkemizde de birçok farklı konu var ve yaşlılıkla ilgili konuları gündeme getirmek ve bunu devam ettirmek biraz zaman alıyor. Fakat son yıllarda özellikle toplumların yaşlanması konusu gündeme gelmesi ve özellikle sosyal desteklerin önemi ve çalışan nüfusun yaşları destekler hale gelmesi konusu ve bunun öne çıkması ve özellikle geçen yılki istatistiklerde Türkiye'de Türkiye nüfusunun %8'ini şu anda 6 milyon insanımızı 65 yaş üzeri yaşlarımız oluşturuyor. Bunu 50 yaşa indirdiğiniz zaman bu 16-17 milyona çıkıyor. Dolayısıyla yaşlanan bir nüfusumuz var. Dolayısıyla bunların da hem sorunları hem de toplum içerisinde farklı ihtiyaçları yerine getirmemiz gerekiyor. Bunun, evet, için de çalışmalar yapıyoruz.
Evet. Yaşam uzuyor, ancak tabii ki o yaşamı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri çok önemli yaşlı nüfusumuzun. Bizim de toplum olarak yaşlılara verdiğimiz önem de burada değer kazanıyor galiba. Evet. Sizin bu konuyla ilgili yaptığınız etkinlikler de var galiba. Birazcık evet. da bunlardan söz edelim lütfen.
Evet, şimdi bu etkinliklere geçmeden ben bir şey ekleyerek devam edeyim. Bu etkinliklerimiz hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yapmaya çalıştığımız etkinlikler. Yani hem ülkemiz içerisinde bu farkındalığı yaratmak hem de uluslararası örgütlerle birlikte çalışarak bunu yaratmak. Ve bununla ilgili de biz kongreler düzenliyoruz. Bu kongrelerimizde yaşlarla ilgili sadece yaşlılığın bir sağlık sorunu olmadığı, yaşlıların aslında dinç, dimağları dinç insanlar olduğu ve onların da topluma katkılarının olabileceğini ve onları dikkate alarak hem şehirlerimizin tasarımlarından tutun, evlerimizin tasarımlarına, yerlerimizin tasarımlarına ya da kullanılan ürünlerin tasarımlarına kadar, yaşlı dostu tasarımlara kadar çalışmaların yapılması gerektiği ve bunların da dikkate alınması
gerektiği.
Onların
tecrübelerinden yararlanmak bir nebze.
Hem onların tecrübelerinden yararlanmak hem de onlar için özel tasarımlar yapılması gerekiyor. Yani yaşların da dikkate alındı. Hem çevremizde buna göre ne diyoruz? İşte çocuklarımız için, engellerimiz için ve yaşlarımız için yaşanabilir bir ortam kurmaya çalışıyoruz. Bunun için de uygun ortamları, çevremizi buna göre tasarlamamız lazım. Kullanılan ürünleri buna göre tasarlamak lazım. Yaşlılık sadece bir sağlık sorunu değil. Bunu da biraz gündeme getirmeye çalışıyoruz. Kanada merkezli Uluslararası Yaşlılık Federasyonu'nda TÜRYAK bir üyesi. Aynı zamanda eski başkanım, kurucu başkanımız da oranın yönetim kurulu üyesi. Hı hı. Bir Müslüman ülkeden üye olan tek kuruluşta biziz. Onlarla da birlikte etkinlikler düzenliyoruz. Bununla ilgili de 2013 yılında bir etkinlik düzenledik.
Neydi o?
Bu da şuydu, nesiller arası dayanışmayı ön plana getiren bir çalışmaydı ve bununla ilgili de hem değişik ülkelerden konuşmacılar hem de bildiriler topladık ve bunları da bir kitapçık olarak da yayınladık aynı zamanda.
Ne güzel.
Değişik ülkelerden katılımcılar da buraya geldi. Dolayısıyla bizim için çok önemliydi bu çalışma ve daha sonra tabii bizim bu tür kongrelerimizde yaptığımız bir çalışma daha vardı. Daha önce biz yönetim kurulu olarak kıdemli vatandaşlarımız arasından örnek kıdemli vatandaş adını verdiğimiz, aslında bizim de tescil ettirdiğimiz bir konu vardı. Orada da izin verirseniz ne gibi kriterler var onu da söyleyeyim.
Evet, örnek kıdemli vatandaş nasıl seçiliyor? Ne vardı o etkinlik kapsamında? Birazcık söz edelim lütfen.
Evet, örnek kıdemli vatandaş kriterlerimiz şöyle. Öncelikle 60 yaş üstü olmak, meslek hayatında başarılı olmak, hayatı boyunca örnek bir kişilik taşımış olmak, sosyal faaliyetlerin içerisinde bulunmuş olmak ve hala etkin olmak. Böyle bir kriterimiz vardı ve biz yönetim kurulu içerisinde üyelerimizden gelen aday önerileri arasından üçer kişiyi, tabii seçmek çok zor, seçiyorduk. Bunların arasında çok tanınmış insanlar da bulunuyordu, çok az tanınmış insanlar da bulunuyordu. Ve geçen seneye kadar bizim bu düzenlediğimiz kongrelerin içerisinde küçük bir kısımda örnek kıdemli vatandaşlarımıza ödüller veriyorduk. Bu sene bunu birazcık daha değiştirmeye gittik 2015 yılı içerisinde. Ve biz dedik ki bunu ülkemize yayalım. Dolayısıyla sahiplenme daha da artsın. Ve ülkemizdeki büyükşehir belediyelerimiz de ilk önce başlayalım. 81 ile ulaşamayız düşüncesiyle büyükşehir belediyeleriyle başladık. Ve 23 ilimizden 51 tane örnek kıdemli vatandaşımız Ankara'ya geldiler. Biliyorsunuz 1 Ekim Yaşlılar Günü, evet. Onun kapsamında Eylül ayı içerisinde bir etkinliği düzenledik. Ve bu etkinlikte tabii her ilden gelen insanlar olduğu için her kesimden kişiler de gelmiş oldu. Bu sefer bunun etkisi daha da artmaya başladı. Toplumda farkındalığın arttığını görmeye başladık. Hı hı. Ve bunu bu şekilde devam ettirmeye karar aldık. 2016 yılında da bunu yapalım. Fakat biraz daha ekleyelim dedik. Bu sefer dedik ki bizim insanlarımız yurt dışında da yaşıyorlar. Yurt dışında insanlarımızın, yurttaşlarımız yaşadığı ülkelerden de örnek kıdemli vatandaşlığının seçimi nasıl olabilir? Ve bu sene de 14 ülkemizden Örnek kıdemli vatandaşların seçimi için.
Peki nasıl katılacaklar oralarda? Belki yaşayan dinleyicilerimiz, bizi dinleyenler arasında şimdi onlar da diyecekler ki biz de şunu önerebiliriz ya da ben de katılabilir miyim acaba? Neye göre seçilecekler, nasıl müracaat edecekler, nasıl katılacaklar?
Şimdi bunu şu anda şu şekilde yapıyoruz. Aslında biz paydaş kuruluşlar diyoruz. Türkiye'de işte Büyükşehir Belediyeleri, hı hı, ve bazı sivil toplum örgütleriyle hareket etmiştik. Bu sene de Dışişleri Bakanlığımıza bu önerimizi götürdük. Sayın Bakanımıza da, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na da bunu sunduk. Şu anda Dışişleri Bakanlığı'nın aslında bir bizi yönlendirme bekliyoruz. Dolayısıyla belki büyükelçiklerimiz vasıtasıyla ve oradaki bir takım sivil toplum örgütleriyle ortaklaşa bir seçim yapılacak diye bekliyoruz. Bu önümüzdeki zamanda bu belli olacak. Ondan sonra da bunu açıklarız diye düşünüyorum. Bu süreç şöyle başladı. Şu anda ön görüşmelerimizi yaptıktan sonra Haziran ayına kadar bu seçimler belli olacak ki ondan sonra programımız içerisinde kendilerini alalım. Bu şekilde bir şu anda Dışişleri Bakanlığı'na görüşmelerimiz devam ediyor.
Devam ediyor. Peki neye göre seçeceksiniz?
Şimdi biz burada bu kriterlerimizi verdikten sonra artık ondan sonraki süreci ilgili paydaş kuruluşumuza bırakıyoruz. Hı hı. Onlar kendileri bu kriterlere göre seçimlerini yapıyorlar ve bize bildiriyorlar. Bu sene yurt dışından ilk defa yapacağımız için hani süreci birlikte göreceğiz ama Türkiye'deki süreç hem Büyükşehir Belediyeleri hem de ilgili illerde sivil toplum kuruluşları kendileri bir seçim yaptılar bu kriterlere göre ve bize adayları bildirdiler ve biz de Ankara'ya onları konuk ettik.
Evet, çok güzel. Peki iletişim bilgilerinizi de paylaşalım isterseniz dinleyicilerimizle. Belki onlar da örnek birer kıdemli vatandaş olmak isteyebilirler ya da derneğinize katılmak isteyebilirler ya da derneğinize yardımda bulunmak isteyebilirler. Tabii. Onun için iletişim bilgilerimizi hatırlatalım.
Tabii. Bizim internet sitemize girip oradan hemen bize ulaşabilirler. www.turyak.org sitesinde info@turyak.org'a mail gönderebilirler. Orada her türlü iletişim bilgimiz var. Dolayısıyla bize bu şekilde de ulaşabilirler. Biz de tabii memnuniyetle onlardan bilgi almak isteriz. Hem de etkinliklerimize katılmak, katkı yapmak isteyen, hatta üyemiz olmak isteyenler olursa da onları da tabii bu sayede davet etmek de isteriz.
Evet. Üyeleriniz de hep kıdemli üyeler değil herhalde, değil mi?
Hayır. Bizim üyelerimizde bir yaş sınırı yok. Ben de o yaş sınırının içerisine henüz girmiş değilim zaten. 50 yaşa yaklaşırım ama bizim için toplumun her kesimden insanları dahil etmek ve aslında yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi de nesil arası dayanışma olduğu için biz özellikle bu sene gençlere daha çok ulaşmak için çalışıyoruz. Ve bu 2016 yılında yapacağımız etkinlikte de aslında şöyle diyoruz. Onların da size söyleyecekleri var mutlaka. Gelin dinleyin diye gençleri de davet edeceğiz etkinliğimize. Hı-hı. Dolayısıyla bu örnek kıdemli vatandaşlarımızın tecrübelerini aktarmalarını ve onların bu imbikten süzülerek gelmiş tecrübelerini paylaşmalarını sağlayacak bir ortam kurmayı planlıyoruz. Umarım ona da başarırız ve bunu da topluma mal etmek istiyoruz.
Evet, aslında çok güzel bir tecrübeden yararlanmak için çok da iyi bir ortam hazırlanmış olacak. Gençlerin mutlaka bundan faydalanması gerekiyor. Peki daha önce hiç yapmış mıydınız gençlerle o kıdemli örnek vatandaşları bir araya getirme?
Hiç bugüne kadar bunu yapmadık. Bu bizim planlarımız içerisinde olan bir çalışmaydı. Hem burada bunu yapmak istiyoruz hem de önümüzdeki bu yıl içerisinde ve ondan sonra da aslında yaşların gençlere mentorluk yaptığı bir yapı kurmaya çalışıyoruz ve buna da biz şöyle diyoruz, aslında tecrübe bankası gibi, hı hı, görüyoruz. Yaşlarımızın bu tecrübeleri aslında çok değerli fakat bunların da yayılması lazım ve yaşlarımızın belki gençlere mentorluk yapacağı, istedikleri kadar gençlerin de hani istedikleri alanlarda destek alabilecekleri bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Onun dışında yaşlarımızın tecrübelerini kullanabilecekleri başka kendi alanlarını yaydırmaya çalışıyoruz. Böyle bir çalışmamız olacak yakın bir zamanda. Belki bununla ilgili bizim bu tecrübeleri aktarabileceğimiz bir takım belgesel ve filmcikler yapma gibi düşüncelerimiz de var. Ve bu şekilde hem bunu yaymaya çalışıyoruz hem de kalıcı kılmaya çalışıyoruz.
Çok güzel. Size bu yolda başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Yeni çalışmalarınızı, yeni etkinliklerinizi yine Hayatın Sesleri'nde paylaşmak, duyurmak dileğiyle. Verdiğiniz bilgiler için sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ederim ben de davetiniz için.
Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sevgili dinleyicilerimiz, Yaşlılık Konseyi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kuzeyhan Özdemir'di konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyor ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Veda etmeden son defa dolar yıllar gözlerime, yalan dolu acılar yaşar hala benimle. Unutmak kolay değil, nefret geçse yerine. Affetmek zor kelime, yakışmıyor dilime. İnsan alışır zamanla korktuğu yalnızlığa. Kalsam da bir başıma, yeterim kendi kendime. Ya sen, pişmanlığı bir denesen, bilsen neler alırdın benden. Bir hataydı belki de yaşanması gereken. Her şey günün birinde, acılar dinse bile izler kalır derinde. Aşık olursam bir daha yenilmem hisselerime, dönerim yol yakın. Geç olmadan gizlice. Ya sen sevmeyi bilmeyen, neden sevildikçe kahreden. Oysa pişmanlığı bir denesen, bilsen neler alırdın benden. Bir hataydı aşkımız, yaşanmaya değmeyen.
15.31'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. 2015 yılında başkent Paris'te ve çevresinde meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler anısına bir tören düzenlendi. Bununla ilgili bilgiler almak üzere telefon hattımızda Fransa'dan sevgili Tansu Sarıtaylı var. Merhaba.
Merhaba.
Evet, sevgili Tansu Sarıtaylı, neler aktaracaksınız düzenlenen törenle ilgili?
Evet, malum 2015'te Fransa çok acı günler yaşadı. Gerçi dünya bu acı günleri yaşıyor ama Fransa bunun daha fazlasını yaşadı diyebiliriz. Bunun için başta Charlie Hebdo mizah dergisi olmak üzere diğer tarafta 13 Kasım'daki saldırılarda bir hayli insan, 140'a yakın insan hayatını kaybetti. 200'ün üzerinde insan yaralandı ve çeşitli saldırılar oldu malum Fransa'da. Bununla ilgili olaraktan Cumhurbaşkanı François Hollande Cumhuriyet Meydanı'nda, yani Republik Meydanı'nda oraya bir meşe ağacı dikildi. İnsanlık için, dostluk için, teröre karşı bunlar için bir ağaç dikildi. Ve orada bir tören yapıldı. Orada törende tabii askeri bando geldi. Askeri bandonun dışında Paris Belediye Başkanı geldi. Başbakan Valls oradaydı. Manuel Valls oradaydı. Cumhurbaşkanı oradaydı. Orada konuşmaları yapıldı. Şarkılar söylenildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları da oraya geldiler. Cumhurbaşkanı onlara tekrar taziyelerde bulundu. Onlarla görüşmeler yapıldı. Tedbirler anlatıldı. Ve aynı gün Paris'in ve Fransa'nın değişik yerlerinde milli anıtlar diyelim. Onlar ışıklandırıldı. Ve çok kişi ellerine bayrak astılar, Fransa bayrağı astılar. Hala şu anda bazı, mesela şu anda ben sokakta bu yayını yapıyorum size ve karşımdaki binada Fransız bayrağı asılı. Yani buna benzer bir değil, en azından 10-15 tane şu anda bayrak görüyorum. Bunlar asıldı. Tabii bunlar milli birliği ve ülkesini sevmenin sembolü olaraktan bunlar yapıldı diyebilirim. Ve tabii hayatını kaybedenlerin anısına bir daha terör olmasın önlemek için ve olağanüstü halin de uzatılacağı şeklinde bilgiler aktarıldı. Tabii Fransa'da bunlar olurken, bu acılar yaşanırken sanat, biliyorsunuz sanat başkenti, moda başkenti Fransa, Paris. Bununla birlikte bizden de bir haber ben size aktarmak istiyorum sevgili dinleyicilerimize. Onu da paylaşmak istiyorum. Türkiye'den gelmiş 25 kadın ressam sanatçımız Paris'teki Capitol Galeri'de resimlerini sergiliyorlar Fransızlara. İşte biz Türkiye'de, bakın biz de sanata önem veriyoruz. Paris sanat başkenti olmasına rağmen, ama biz de getirmiş olduğumuz, yapmış olduğumuz, amatörce yapmış olduğumuz çalışmalarımızı burada sizlerin beğenisine sunuyoruz. Paris'i sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz diye böyle bir sergileri vardı. Sergi düzenlendi. Yaklaşık olarak 10 gün sürecek bu sergi Paris'te, Capitol Galeri'de. Ve vatandaşlarımız, Türkiye'den gelen bayanlar bu eserlerini sergiliyorlar. Tabii terörün dışında bu öyle güzel haberler vermek okuyucular, dinleyicilerimize gerçekten güzel bir şey olduğunu düşünüyorum.
Evet, elbette. Keşke hep böyle güzellikleri duyurabilsek. Yaşanan terör saldırıları 2015 itibariyle son bulmuş olsa sevgili Tansu Sarıtaylı. Peki sergiye ilgi nasıldı? Bununla ilgili neler aktaracaksınız?
Tabii dün oldukça kalabalıktı. Onu söyleyebilirim. Gerçekten bayağı Fransızlar katılan oldu. Tabii Türklerden katılanlar vardı sergide. Tabii burada resimleri beğenenler alabilecekler. Üzerlerine birer fiyat konulmuştu. Tabii sanatçının bütün ümididir bir eserinin Paris gibi bir yerde bir koleksiyoncunun elinde olması. Bu ümitle gelenler vardı. Tabii bu 10 gün içerisinde ziyaretler devam edecektir. Orada kesinlikle ziyaretçiler daha fazla olacağını düşünüyorum.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olalım. Yine böyle güzel haberler aktarmaya devam edin bize.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler yayınlar. Sevgili Tansu Sarıtaylı. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Thank you.
taşır yürek, yangını taşır gibi. Her gün alev alev yeniden yanar gibi. Gökyüzüne bakar bazen, yüzünü arar gözler. Sessiz dalar gider, hayaller kurar gibi. Bir avuç al benden, yüreğine ekle. Bu en son yakarış benden. Sana bir tek, sana. Yüreğine al beni, ellerine sakla. Geceler esrar beni, yıldızlar ışığım olsun. Yüreğine al beni, ta derine sakla. Geceler esrar beni, yıldızlar ışığım olsun. Taşır yürek, yangını taşır gibi. Her gün alev alev yeniden yanar gibi. Gökyüzüne bakar bazen, yüzünü arar gözler. Sessiz dalar gider, hayaller kurar gibi. Bir an uçal benden, yüreğine ekle. En son yakarış benden, sana bir tek, sana. Yüreğine al beni, ellerine sakla. Geceler esrar beni, yıldızlar ışığım olsun. Yüreğine al beni, ta derine sakla. Geceler esrar beni, yıldızlar ışığım olsun. Yüreğine al beni, ellerine sakla. Geceler esrar beni, yıldızlar ışığım olsun. Yüreğine al beni, ta derine sakla. Geceler esrar beni, yıldızlar ışığım olsun.
Türkiye'de saatlerimiz 15.39 ve köşemiz başladı. Şefimiz sevgili Özgür Aksu'na yine bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar sevgili Özgür, hoş geldin.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, geçen haftadan söylemiştik bugün sarma yapacağımız, evet. Ama değişik bir sarma. Bizim yaprak lahana sarmamıza değil, benzemiyor.
Pazı değil, pazı değil, yaprak değil. Bugün Budapeşte sarması yapıyoruz. Çok lezzetli, çok güzel bir pasta aslında bu. Bizim bildiğimiz rulo pasta, bildiğimiz rulo pasta vardır. Hı-hı. Ya. Onun aslında unsuz yapılanı. Aynı
unsuz
zamanda
pasta.
Evet, eğer bugün glutenle ilgili sıkıntısı olanlar varsa ya da çölyak hastaları, fındık tozuyla ya da badem tozuyla bunu yapabilirler. Çok da lezzetli, çok da güzel olur. Eğer un kullanmıyorlarsa, unu çıkarttılarsa hayatında.
Fındık
ama işte şeker var.
Badem tozuyla bayağı böyle bir pasta olacak.
Tabii.
Görseli de muhteşem.
Çok güzel. Şekeri de var, kreması da var.
Facebook sayfamızdan bakabilirler.
Bakabilirler. Evet. Hayatın Seslerinden takip etsinler. Soruları varsa da bize mutlaka ulaştırsınlar.
Evet.
Şimdi öncelikle Budapest rulosunu yapmak için bir pandispanya yapmamız gerekiyor. Öncelikle. Hı hı. Çünkü saracağız, bir şeyin içine saracağız. Bir iç malzeme ve üstünde süsü var.
Evet.
Sistem bununla ilgili. Malzememiz çok aslında basit. 6 tane yumurta akı, 250 gram toz şeker, 150 gram da robotla çekilmiş fındık.
Bu kadar.
Bu kadar. Eğer ben birazcık daha koyu kıvamlı istiyorum diyorlarsa un ekleyebilirler. Yani öyle bir şansları var. 100 gram da un ekleyebilirler içine. Ama biz unsuz yapacağız bugün. Kreması için de bir küçük kutu süt kreması. Bu 200 mililitrelikler vardır ya, hazır karton kutular. 1,5 yemek kaşığı pudra şekeri ve dilimlenmiş çilek, mandalina ya da ne istiyorlarsa meyve, içine koyacakları meyve.
Arzularına göre.
Süslemek için de eritilmiş bitter çikolata ve çilek süs için çok güzel oluyor. Yaparken önce beze hamuru hazırlar gibi bizim merenk dediğimiz yumurta aklarını çırparak bir beze hamuru hazırlayacağız. 10-15 dakika çırpacağız. Daha sonra güçlü bir çırpıcı kullanalım ki tıraş köpüğü kıvamına gelecek. Yoğun bir kıvam
güçlü
istiyoruz.
Güçlü çırpıcıdan kasıt mikserden.
Mikserle, evet. Bir mikserle, yani yüksek devirli yapmamız gerekiyor. Tıraş köpüğü halini aldıktan sonra 10 dakika daha azar azar o şekerimizi, 250 gram şekerimizi ilave ederek karıştıra devam edeceğiz. Ve bittikten sonra karıştırmamız, kaseyi kafamıza şapka gibi ters çevireceğiz. Bu olduğunu gösteriyor bize. Eğer akmıyorsa, yani kafamızdan aşağı boca olmuyorsa, akıyorsa zaten olmamış demektir. Yani kıvamını öyle anlıyoruz. O yüzden o kaseyi kafada bir tutmamız gerekiyor. Sonra çekilmiş fındığı, eğer isteyen un kullanmak istiyorsa unla beraber derin bir kasede karıştırıyoruz. Çırpılmış yumurtaklarını ilave edip alt üst ediyoruz. Çırpmıyoruz. Amacımız içindeki hava kabarcıklarının kaybolmaması. Çünkü o kabarıklığını verecek olan, bezenin kabarıklığını verecek olan odur. Çünkü hızlı karıştırır.
Çünkü başka kabartma tozu falan yok.
Eğer onu kaybedersek daha ince ve sönük olur. Yani ince olur, istediğimiz lezzeti alamayız. Daha sonra önceden ısıtılmış yağlı kağıtla kaplı bir tepsiye bu hazırladığımız karışımı dökeceğiz. 160 derecede, eğer yurt dışındaki dinleyicilerimizin fırınları Fahrenheit ise 320 Fahrenheit derecede 20 dakika pişireceğiz. Fırından çıkınca başka bir tepsiye yine yağlı kağıt koyup onun üzerine kapatacağız. Fırından çıkardığımız tepsinin üzerine ve alt üst edeceğiz. Ters çevireceğiz. Yani hamsiyi tavada ters çeviririz ya. Kapağını kapatırız, ters çeviririz.
Evet,
bunu da ikinci bir tepsiyi tepsinin üzerine koyup ters çeviriyoruz ki.
Yine kağıtla ama.
Kağıtla beraber, yağlı kağıtla. Hemen çıkartmayacağız yağlı kağıdı çünkü yapışmış olacaktır. Ilıkken yaparsak tek parça halinde ayırabiliriz. Yağlı kağıt ayrılır. Sıcakken yaparsak ya da soğukken yaparsak sıkıntı çekiyoruz.
Belki üzerine bir nemli bez onu ayırmak için.
Yumuşatır ama.
Yumuşatır mı?
Evet, yumuşatmaması lazım.
Ben sadece
Şeyi de kaybetmeyelim. Sonrasında yağlı kağıttan sıyıracağız ve süt kremamızı mikserle çırpacağız. Üzerine krema yapacağız şimdi. Pudra şekerini ekleyip yine hızlı bir ayarda yapıyoruz. Bunu pandispanyanın üzerine yayıp, o çıkartmış olduğumuz tepsideki pandispanyanın üzerine yayıp içine istediğimiz meyveleri koyup daha sonra da rulo halinde sarıyoruz.
Bu kadar.
Başka hiçbir şey yapmıyor. Sonra üzerine istediğimiz gibi süs yapabiliriz. Ben Marie usulü bir kasenin altına sıcak su koyup çikolata eritip üzerine gezdirebiliriz. Kremaları sıkıp üzerine çilekler koyabiliriz ki Facebook sayfamızda vardır resmi. Görsel olarak merak ediyorlarsa o şekilde yapabilirler. Şunu tavsiye ederim. Bir gece buzdolabında bekletsinler ki çeksin.
Daha lezzetli.
Çok daha lezzetli olsun. Olacaktır. Ki tatlıların büyük çoğunluğunda bu vardır. İşin içinde süt varsa eğer, krema varsa mutlaka bunu yapsınlar. Çok daha lezzetli olacağını görürler.
Evet. Unsuz bir tarif.
İsteyen unu da yapabilir. Un da katabilir.
İsteyen unu da yapabilir. 100 gram un ilave edeceğiz.
Yani bizim tarifimize, Facebook sayfasında paylaşacağımız tarife 100 gram da un eklerlerse yine
100 gram kaç kaşık ya da kaç bardağa tekabül ediyor?
Bir su bardağının yaklaşık olarak yarısı kadar.
Yarım su bardağı.
Evet, yarım su bardağı kadar 100 gram yaklaşık olarak işimizi görür.
Evet, çok güzel, çok pratik.
Şimdi bu bizim bildiğimiz rulo pasta olarak biliriz biz bunu da. Aslında adı Budapeşte rulosudur. Ama tabii Budapeşte rulosu diye ticari anlamda bunu satmak ya da pazarlamak zor olacağı için hep rulo pasta diye yıllardır gelmiştir. Ben de yeri gelmişken
aslında bizim hep yediğimiz, bildiğimiz rulo pastanın tarifi bu mudur?
Budur, evet.
Budapeşte rulosu.
Evet, ama tabii zaman içerisinde pastaneler bunu birazcık değiştirmişlerdir. Bunu normal kek hamuruyla yapmaya başlamışlardır. Ve bunu bir süre sonra da o şekilde insanlara kabul ettirmişlerdir. Ve öyle olduğu düşünmüştür. Ama orijinalidir bu. Orijinal tarif budur. Ama tabii ki bizim yediğimiz çok daha yumuşaktır. Bu birazcık daha ona göre serttir. Çünkü fındık unuyla yaptığımız için. Bir de bunu denesinler.
Peki bademle yaparsak bir farklılık olacak mı?
Aynıdır. Sadece lezzeti birazcık daha badem tatlı olacaktır.
Badem sevenler, bademle, fındık
sevenler fındıkla yapabilirler.
Cevizle de olmaz mı?
Cevizle olmaz. Ceviz olmaz. O kadar çok yağlı olduğu için ceviz. Hmm. O kadar inceltip toz haline getiremiyoruz onu. Hmm. Biraz daha iri ve dişli kalıyor. O da istediğimiz şeyi, kıvamı vermiyor. Bir de çok yağlı olduğu için ceviz diğerlerine nazaran. Tabii istediğimiz kıvamı da yakalayamıyoruz.
Evet, çok hoş, çok lezzetli bir tarif ve yapımı da çok
uzun değil, uzun malzemesi değil. De az, çok da ucuza mal edebilecekleri bir pastadır. Evet. Görseli de, görüntüsü
yumurtanın
de çok iyidir.
Yumurtanın sarılarını ne yapıyoruz bu arada? Onunla ilgili sarılarını, bir tarifin var mı?
Şöyle yapabiliriz, mesela bununla ilgili o gün bir arkadaşımızla konuştuk. Sarılarını bu bizim buzdolabı poşetlerimiz vardır ya,
evet.
Onların içerisine çırpıp döktükten sonra... Daha sonra istediğimiz yerde kullanmak için buzluğa atabiliyoruz.
Aa, çok hoş. Evet. Peki sonra onu donmuş halde mi kullanıyoruz?
Yok, biraz dışarıda bekleyince hemen zaten normal
haline dönüyor,
yumurta
mu?
Sarısına dönüşüyor.
Aa, güzel. Bakın onları da atmıyoruz.
Tabii
onları
ki.
Da
hepsi değerlendirilir.
Değerlendirmek için
biz
saklıyoruz.
Öyle öğrendik. Evet. Mutfakta hiçbir şey atılmaz.
Evet. Gerçekten öyle. Ekmek.
Hiçbir şekilde. Hiçbir şey atılmıyor. Yani maydanozun sapları dahi atılmıyor. Mutlaka.
Ne yapıyoruz maydanozun saplarını?
Bir yerlerde kullanıyoruz. Çorbaların içine atıyoruz.
Onu da dip frizde mi saklıyoruz?
Yani yakın zamanda tüketilir. Çorba çok sürekli evet. yapılan bir şey olduğu için. Buzdolabında zaten dayanıyor. Zaten buzdolabının da...
Bir gün de o zaman nelerden ne yapabiliriz? Nasıl
yapalım.
Değerlendirebiliriz gibi bir şey yapalım.
Değerlendirme yöntemleri yapalım. Hatta
evet.
haftaya onu yapalım.
Yapalım peki. Bir de böyle püf noktaları
Püf noktaları yapalım
olsun.
Haftaya da.
Evet.
Tamamdır.
Tamam.
Haftaya püf noktalar, mutfakta hayatımızı kolaylaştıracak küçük tiyolar ve belki de doğru bilinen yanlışlar.
Evet.
Hepsini konuşalım o zaman haftaya.
Konuşalım. Neyi nasıl değerlendirebiliriz?
Tabii, tabii.
Neyi nerede, hangi şeylerin içerisinde kullanabiliriz?
Saklama şekilleri de olabilir.
Olabilir.
Teknikleri de olabilir.
Hı-hı. Tüm detaylar.
Detayları
haftaya.
Konuşalım haftaya.
Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili Özgür Aksu'na yine birlikte olacağız. Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte bugün de işimiz gücümüz yemek köşemizle bugünkü hayatın seslerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önce müziğimizi dinleyelim, vedamızı sonraya bırakalım.
Yaşam dur, umut hep seninle paylaşmak. Tüm özgürlükleri seninleken seninle başlamak, yarınlarla günlerle sonsuzluğu yaşamak. Dünden sonra yarından önce yaşam.
Bugün de geldik Hayatın Sesleri'nin sonuna. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Baykal Alavant ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın Türkiye'de saatlerimiz 15'i gösterdiğinde bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle. Görüşünceye dek hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yamamayı.
Ben buraya ısıya dayanıklı cam.